İkinci Korintuslar 4. bölümde 6. 7. pardon 8. ayette her yönden diyor acı çekiyor ama ezilmiyoruz. Şaşkınlıktan sarsılıyor ama umudumuzu yitirmiyoruz. Saldırılar altındayız. Bir şekilde bugün Sami'nin tanık olduğu ama diyor yalnız bırakılmıyoruz. Yine teselliyi Rabbin sözünde buldu. Rab onu yalnız bırakmadı. Yine teselliyi Rabbin sözünde buldu. Ve diyor ki yere seriliyor ama mahvolmuyoruz. Ondan sonra diyor ki 16. ayet. İşte bunun içindir ki bezginliğe düşmüyoruz. Her ne kadar diyor dıştan görünen varlığımız bozulmaktaysa da bedensel açıdan biçimimiz bozulmaktaysa da içteki varlığımız günden güne yenilenmektedir. Çünkü şu gelip diyor geçici hafif acılar ki bu da bir teselli edici bir şey sürekli değil hamdolsun gelip geçici acılar bizde sınırı ne de kısıtlaması olan sonsuz yücelik doluluğunu oluşturmaktadır. Gözlerimizi görülen şeylere değil görülmeyenlere dikiyoruz. Çünkü görülen şeyler geçicidir ama görülmeyenler sonsuzdur. Hamdolsun ki o görülmeyen sonsuz olan zenginliğe paylaşırız her birimiz. Bu bizi sevindirsin, bu bizi teselli etsin sevgili kardeşler. Rab bizimle ve bizimle de her zaman kalacak. Geçtiğimiz hafta yine açalım Efesler 5. bölümü. İlk 17 ayetler içerisinde yatan ruhsal gerçeklere açıklık getirmeye çalışmıştım. O son ayetleri tamamlamıştım. Ve Pavlos'un bu ayetler ışığı altında bizlere 3 öğüdü vardı. Hatırlarsınız herhalde değil mi? Neydi bu 3 öğüdü Pavlos'un? Tanrı'nın sevgi olduğudu değil mi? Tanrı sevgidir. Öyleyse sevgi içerisinde yaşayın. İkinci öğüdü neydi? Tanrı ışıktır. Öyleyse ışığın çocukları gibi yaşayın. Işığın çocukları gibi davranın. Ve üçüncü öğüt, Pavlos'un öğüdü neydi? Tanrı gerçektir. Öyleyse gerçeği yansıtarak bilgeler gibi olun. Yani bilginizi en iyi biçimde başkaları için kullanın. Yararlı biçimde. Hatırlarsanız ikinci öğüt olan ışıkta yürümek konusunu açıklarken neden ışıkta yürümemiz gerektiğini üç nedene bağlamıştım. Neden ışıkta yürümemiz gerekiyor? Işıkta yürümemiz gerekiyor çünkü bir ışıkta yürümeliyiz. Neden? Işığın çocuklarıyız. Yani Tanrı'nın kutsallarıyız. Değil mi? Birincisi Tanrı'nın kutsallarıyız. İkincisi onun egemenliğine aitiz. Değil mi? Işığın çocuklarıysak ışığın sahibine aitiz. Onun egemenliğine aitiz. Ve 8. ayette vurguladığı gibi her birimizin Rab'de ışık olmasıdır. Bunun güzelliği burada. Biliyor musunuz sevgili kardeşler? Sen bir fenersin dünyada. Rabbin bir feneri, etrafı aydınlatan, insanların Mesih'e gelebilmelerine aracı olan, onların yüreklerini aydınlatan bir şekilde, bir biçimde birer fener durumundasınız. Işığın çocukları olarak yaşamak Tanrı'nın bir açıdan Tanrı'nın gözü önünde olmak demektir. Yani her şey açık ve net. Akıl ve yüreklerimizin ortada olması demektir. Aklımızın, düşüncemizin, her şeyimizin. Ölümden dirilen kişiler olduğumuz için sevgili kardeşler, mezarın dışında olduğumuz için mezarlığın karanlığı bizler için geçerli değildir. Bunu bir kez daha özellikle vurgulamak istiyorum. Ama bir açıdan Rabbin çocukları olarak, ışığın çocukları olarak ışıkta yaşarken bir açıdan da şunu da çok iyi anlamamız ve bilmemiz gerekiyor. Vaktinizi, zamanınızı en iyi biçimde değerlendirin. 16. ayette ne diyordu? 5. bölümün 16. ayetinde zamanınızı, vaktinizi diyor en yararlı biçimde değerlendirin diyor değil mi? Geçirin. Harcanan para demiştim geçen hafta. çok kolay bir şekilde bir emek, tekrar bir emek verilerekten kazanabilirsin. Bozulan bir işi yeni belirli bir süre sonra tekrar yeniden kurabilirsin. Bozulan bir ilişkiyi tekrar yine o ilişkiyi tekrar iyi bir duruma getirebilirsin. Ama yitirilen zamanı kazanman mümkün mü? 10 dakika öncesini, 1 saat öncesini yakalamamız mümkün değil. O açıdan bir düşünürün 3 bu konuda, bu konuyla ilgili 3 öğüdü vardı bize. 3 aşamada bu vakit konusunu inceliyordu. Diyordu ki dün, yarın ve bugün. Dün diyordu iptal edilmiş bir çek. Yarın diyor ödenecek bir senet. Ama diyor bugün nakit bir para. Yani bugün o kadar önemli ki o bugün elinde olan zamanını en iyi bir şekilde değerlendirmek zorundasın. Rabbe yücelik getirecek şekilde. Bu açıdan eğer kurtulduysan, eğer Rabbin çocuğuysan, senin için Tanrı'nın amacının ne olduğunu bilip, onu keşfedip, amacına göre, Tanrı'nın amacına göre, Tanrı'nın kutsal ruhu ve sözü aracılığıyla yaşama en iyi bir şekilde yön vermek zorundasın sevgili kardeşim. Bu nedenle Pavlos Romalılar'da ne diyordu okumuştuk geçen hafta? 12. bölümde, 2. ayette, şimdiki çağın gidişine uymayın. Tersine diyor, anlayışınızın yenilenmesiyle büsbütün değiştirilmiş insanlar olun. Amacın tamamı neyle ilgili? Amacın tamamı Tanrı'nın isteğinde kalmaktır. Amacın içeriği bu. Tanrı'nın isteğinde kalmak. Tıpkı trenin tren yolunda kalması gerektiği gibi. Çünkü diyor 1. Petrus 2.21'de ki bu ayetle sizi baş başa bırakmıştım. Ne diyordu 2.21'de? Onun için siz onun izinden gidesiniz diye böyle bir yaşama çağrıldınız. Ne için çağrıldık? Böyle bir yaşama ne için çağrıldık? Onun izinden gitmek için. Trenin ikinci bir şıkkı yok. O raydan gitmesi lazım. Bizim de gitmemiz gereken bir iz var, bir yol var. Rabbin önümüze koyduğu yol, iz. Geldik 5. bölümün ikinci son kısmına. Bu 18 ve 33. ayetler arasına. Bu bölüm uyum içerisinde yürümek ile ilgili. Uyum içerisinde yürümek ile ilgili. Bu nedenle bu bölüme ikinci kısmına, 5. bölümün ikinci kısmına verdiğim başlık evdeki cennet diye bir başlık verdim. Onu isterseniz birlikte okuyalım. Bir kardeş okusun ya da ikiye bölün. Geçen hafta yaptığınız gibi. 18'den 33'e kadar. Örneğin 18'den başlasın bir kardeş. Okusun. Kaça kadar okusun? 26'ya kadar okusun. Ondan sonra 27'den de diğer ayetleri sona kadar başka bir kardeş okusun. Sen başla istersen Enver. Ondan sonra Sami devam eder.
Şarapla sarhoş olmayın. Bu sizi sefahata götürür. Onun yerine ruhla dolur. Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin. Yürekten Rabb'e ezgiler, mezmurlar okuyun. Durmadan her şey için Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla Baba Tanrı'ya şükredin. Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun. Ey kadınlar! Rabb'e bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih bedeni kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi erkek de kadının başıdır. Kilise Mesih'e bağımlı olduğu gibi kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar. Ey kocalar! Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Evet, ikinci kısım.
Öyle ki kiliseyin üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine onu besler ve kayırır. Tıpkı Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. Çünkü bizler onun bedeninin üyeleriyiz. Bunun için adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Bu sır büyüktür. Ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. Size gelince her biriniz karınızı kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin.
Amin. Çok geniş, çok zengin, çok derin bir bölüm bu ikinci, beşinci bölümün ikinci kısmı. Tabii ki bugün hepsine detaylı bir şekilde bakmayacağız ama gidebildiğimiz kadar gidelim. Ondan sonra çünkü önümüzdeki haftalarda bayağı derinlere inmek gerekecek. Bu konuları dile getirebilmek için, açıklığa kavuşturabilmek için. Bu olaya çok güzel bir yön verecek bir söz var. Bu Spurgeon adında bir yorumcu. Kutsal kitap yorumcusu şöyle diyor. Eğer diyor yuvalar Tanrı'nın sözüne göre yönetilseydi, Tanrı'nın ışığı doğrultusunda o söze bağlı bir şekilde yönetilmiş olsaydı, melekler evde kalırlardı diyor. Tanrı'nın yanına gitmesine gerek yoktu. Çok ilginç, çok bir söz, etkili bir söz. Demek ki en acı veren şey sevgili kardeşler, evlerin, yuvaların, sadece bizim yuvalarımız açısından demiyorum, genel anlamda konuşuyorum, yuvaların Tanrı sözüyle yönetilmemiş olması. Onun için birçok evlilikler boşanma mahkemelerinde ne yapıyor? Noktalanıyor. Tabii ki eşe dosta rezil olmamak için zorunlu olarak evliliklerini sürdürmeye çalışan birçok kişi de var tabii. Bunların sayısı o kadar az değil. Ama eğer bizler gerçekten yuvamızda gerçek anlamda bir huzur, bir esenlik istiyorsak, Rabbin sözü doğrultusunda yaşamak zorundayız. Yani o tren gibi rayda kalmak zorundayız. Eğer evlilikte tam bir sevinç, tam bir esenlik görmek istiyorsak. 18. ayette çok etkin bir söz söylüyor. İçkide sarhoş olmayın. Bu aşağılık bir şeydir. Tersine diyor, ruhla dolu olun. Paulus burada bizlere güzel bir benzetme veriyor. İçkiyle dolu olan biri neyin etkisi altındadır? Alkolün etkisi altındadır. Şimdi böyle bir kişiye baktığında, böyle bir kişi nasıl bir tutum sergiler? Kendi kişiliğinden kopmuş bir tutum değil mi? Böyle dengesiz, apık sapık konuşarak dengesiz bir şekilde davrandığını görebiliriz. İşte Paulus'un bizlere burada kutsal ruhla şarapla sarhoş olmayın, daha doğrusu içkiyle sarhoş olmayın, kutsal ruhla dolu olun demesindeki asıl neden bu. İmanlının yaşamını içki değil, kutsal ruh yönetmesi gerekiyor. Yani buradaki içki illa da alkol olması gerekmiyor. Dünyanın çekiciliği olabilir, dünyanın değişik arzuları olabilir. Sizi dünyanın hiçbir çekiciliği egemenliği altında tutup size yön vermesin diyor. Size birisi yön verecekse o da sahip olduğunuz, içinizde mevcut olan Tanrı'nın ruhu olsun. Uyarı, yön verme kutsal ruhtan gelmelidir sevgili kardeşler. Tanrı'nın sözünde uyarı açık. Diyor ki Luka 21'de, sarhoşlukla yüreğiniz katılaşmasın. O gün size bir tuzak gibi ansızın gelmesin. Ruhla dolu olmak bir imanlı için seçenek değil. Rab tarafından verilen bir buyruk. Yani kutsal ruhla dolu olsam da olur. Kutsal ruhla dolu olmasam da olur. Yani dolu olmak kutsal ruhun yönetimi altına yaşasam da olur. Kutsal ruhun yönetimi altında, onun kontrolü altında kalmasam da olur. Bu bir seçenek değil. Kesinlikle bir buyruk. Ve dikkat ederseniz ne diyor burada? Ol diyor. Pardon, olun diyor. Ol değil. Olun diyor. Demek ki ek nedir? Çoğul. Çoğul bir ek. Olun. Demek ki seçilen birkaç kişi değil, tüm imanlar, imanları içine almaktadır bu buyruk. Yeniden doğan biri Tanrı'nın kutsal ruhunu alır. Kutsal ruh imanlıyı hangi oranda yönetimi altına almışsa, imanlıyı hangi oranda yönetiyorsa, o oranda kutsal ruhun yönetimi altındadır. Seni kutsal ruh hangi oranda yönetiyorsa, hayatının alanlarında o oranda bereket görüyorsun. Yani onun seni hangi oranda etkisi altına aldığıyla bağlantılı senin yaşamındaki bereketler. Zaman ekine bakıyorsun, bu buyruğun zaman ekine bakıyorsun. Şimdiki zaman eki aktif değil, pasif. Yani sen doldurmuyorsun, sen dolduruluyorsun. Yani kutsal ruhla sen kendi kendini doldurmuyorsun, kutsal ruh seni ne yapıyor? Dolduruyor. Bizler kendimizi doldurmuyoruz, ruhun doldurmasına ne yapıyoruz? İzin veriyoruz. Kutsal kitapta dolmuş olmak anlam olarak, Grekçedeki anlamı da bu aslında, kontrolü altında olmak demek. Yani bir şeyin etkisi altına girmek. Grekçede kullanılan söz plero sözü. Bu söz sarmak, kaplamak, etkisi altına almak anlamında. Demek ki ben alkol aldığım zaman ne oluyor? Alkol beni kaplıyor. Demek ki alkolün etkisi altında kaldığım için ne yapıyor? Alkol beni yönetiyor. Ya da başka bir şey olabilir. Dünyada bulunan herhangi bir şey, benim bağımlı olduğum bir şey ne yapıyor? Beni kaplıyor, beni sarıyor ve sardığı için beni etkisi altına alıyor ve o saran şeyin içerisinde mevcut olan güç, hangi güçse o güç beni ne yapıyor? Yönetiyor. Luka 4. bölümde İsa'yı havradan kovmadan önce havradakiler bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular diyor. Ayette 4. bölümde. Bu yüzden İsa'yı ne yaptılar? Tepenin yamacına götürüp öldürmek istediler. Demek ki burada nasıl bir gerçek ortaya çıkıyor? Kişiler öfkenin yönetimi altında. Öfke ne yapıyor? Kişileri yönetiyor. Bir başka kısımda Elçilerin İşleri 13. bölümde diyor ki bir araya gelen yoğun topluluktan dolayı Yahudilerin kıskançlıkla dolduklarını okuyoruz. Burada egemen olan ne? Kıskançlık. Demek ki kişi kıskançlığın egemeni, himayesi altında. Dolayısıyla kıskançlık o kişiye yön veriyor. Ama bize yön veren sevgi olsun. Bizim üzerimizde egemen olan, bizi saran, bizi kaplayan Rabbin sevgisi olsun. O sevgi bizde egemense, o sevgi bizi gerçek anlamda sarmışsa, o sevgi bize yön verecektir. O sevgi bize destek olacaktır. Dolun, kutsal ruhun yönetimi altında olun demek. Yoksa biz kendimizi bir şeyle doldurmuyoruz sevgili kardeşler. Yeni Antlaşma'da Kutsal Kitabın İncil bölümünde kutsal ruhla vaftiz olun diye bir buyruk kesinlikle yok. Çünkü yaşanan bu tecrübe, bu kutsal ruhla dolma tecrübesi bir kez ve herkes için gerçekleşen bir tecrübe. Ama orada kalmamalı. Devam eden bir tecrübe olması lazım. Yani biz bir kez Rabbi iman ettikten sonra, kabul ettikten sonra, kutsal ruhu aldıktan sonra, onun yönetim altına girdikten sonra her şey orada bitmiyor. Biz hangi oranda kutsal ruha fırsat verirsek o oranda bizim hayatımızda yönetici durumunda. Ama sen kutsal ruha izin vermezsen, ipleri onun eline vermezsen, hayatına kendi doğrularınla yön vermeye çalışırsan yaşamında bereket bekleme. Anlatabiliyor muyum? Tamamıyla kutsal ruha her zaman, her gün, ben bunu her gün yapıyorum. Her gün yapıyorum. Belki bir iki gün tekleme oluyor arada bir. Ve bazı nedenlerden dolayı. Ama genelde her gün Rabbin önüne geldiğimde kendimi onun ellerine teslim ediyorum. Rabb bende değil mi? Kutsal ruh bende değil mi? Evet bende. Ama ben bunu yapmak zorundayım. Kendi kafama göre hareket etmemek için sevgili kardeşler. Şimdi biraz daha netliğe kavuşsun diye bir örnekle açıklamak istiyorum ki bunu birçok kez değişik yerlerde söyledik, duyduk. İman ettiğimiz zaman kutsal ruh yüreklerimize giriyor, yerleşiyor. Şimdi düşünelim ki yüreğimizin birçok odacıkları var. Ve bu sahip olduğumuz odacıklar da yaşamımızın değişik alanları olsun. Biz iman ettiğimizde, kurtarıcımız, Efendimiz olarak kabul ettiğimizde kutsal ruh giriyor. Kutsal ruh koridorda. Ama kutsal ruh mutfağa da girmek istiyor. Yaşamının mutfağına da girmek istiyor. Yaşamın yani hangi alanıysa o mutfak. Sadece mutfakta değil, senin yatak odana girip orada da temizlik yapmak istiyor. Yani yaşamının o alanında da senin temizlik yapmak istiyor. Sadece orada kalmak değil, aynı zamanda misafir odasına da girmek istiyor. Kelere de inmek istiyor. Oradaki pislikleri de arıtmak, temizlemek istiyor. Ama biz bazen diyoruz ki, Rab bu alanı al, bu alanı al, bu alanı ama burası benim özel. Yatak odasına gir ama çekmeceleri açma. Orası özel. Benim için çok özel bir yeri var. Onu bırakmak istemiyorum. Şu an için onu bırakmak istemiyorum. Ama Rab diyor ki hayır, ben temizlemek istiyorum. Ama sen izin vermezsen kutsal ruh yapmıyor temizliği. Ondan sonra tabii ki çoğu zaman duyuyoruz. Hayatımızın artık hangi alanına giriyorsa mutfak ya da yatak odası, o çekmece, o alanda Rabbin bereketlerini hiç görmüyoruz. Birçok tersliklerle, birçok sorunlarla cebelleşiyoruz. Birçok sorunlarla boğuşuyoruz. Demek istediğim gerçek şu sevgili kardeşler. Kutsal ruh mutfağa girdiğinde yatak odasına da girmiş sayılmaz. Mutlaka o kapıları, yaşamına o kapılarını açman lazım. Burada bir parfüm kırıldığı zaman onun kokusu ne yapıyor? Bu odayı dolduruyor değil mi? Mis gibi parfümle. Sen şimdi o kapıları açmazsan öbür tarafa o koku gider mi? Gitmez. Açtığın oranda o kokuyu o alanda da görebilirsin. Aynı şekilde hayatımızın her alanında Rabbin bereketlerini görmek istiyorsak sevgili kardeşler, kesinlikle gerçek anlamda her gün kapılarımızı, yaşam kapılarımızı, alan kapılarımızı Rabbin ruhuna açık tutmamız gerekiyor. Bizler özgürüz. Tanrı Adem'le Havva'yı yarattığında onları özgür bıraktı. Robot değiliz. İzin vermedikçe bereketleri kesinlikle tadamayız sevgili kardeşler. İzin vermek zorundayız bereketleri tadabilmek için. Sırası gelmişken şunu da hemen söylemek isterim. Pentekost gününde imanlıların kutsal ruhla dolduklarını çok açık bir şekilde orada okuyoruz. İsa Mesih'i gittikleri her yerde tanıklık etmeleri için gerekli olan özel bir güçtü orada. O gün Mesih'e tanıklık edebilme gücünü ne yaptı öğrenciler? Oradaki insanlar kutsal ruhtan aldılar. İsa Mesih yanlarındayken öğrencilerin buna ihtiyaçları yoktu. Ama İsa Mesih göğe alındıktan sonra kutsal ruhunu göndermesi gerekiyordu. Ondan sonraki hizmette onlara yön verebilmesi için. Aynı olayı 10. bölümde de, Elçilerin İşleri 10. bölümde de görüyoruz. Orada da ulusların aynı zenginlikten nasıl yararlandıklarını açık bir şekilde okuyoruz. Yani orada Yahudilerle Yahudi olmayan uluslardan olan insanların tek bir bedende nasıl bir araya getirildiklerini çok net bir şekilde 10. bölümde okuyoruz. Hep bir arada diyor, Elçinin işte 2.22'de hep bir arada ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olarak yükselmektedirler. Tekvin 11. bölümde onun ilk ayetlerinde Nuh'un 3 oğlunun isyankarlıklarından dolayı Tanrı onları ne yaptı? Dillerini karıştırdı ve onları ne yaptı? Dünyaya dağıttı. Çünkü onlar dağılmak istemediler. Tanrı onlara dağılması gerektiğini söylemişti, o buyruğu vermişti onlara. Ama onlar bir arada kalmak istediler. Kendilerine nam yapmak istediler, bir ün yapmak istediler. Ve orada kalmak istediler. Tanrı ne yaptı? Onların dillerini karıştırdı ve onların dünyaya dağılmalarını sağladı. Ama Pentekost gününde bunun tam tersini yaptı. Dağılmadılar. Her bir imanlıyı, her bir dili ruhta ne yaptı? Birleştirdi. Orada bulunan herkes dillerini, kendi dillerini duydular. Anladılar. Babil'de insanlar dilleri anlamadılar ama Pentekost gününde birbirlerini anladılar. Yani Tanrı isyankarlıklarından dolayı dağıttığı insanları birleştirerek bereketlerini dolu dolu döktü sevgili kardeşler. Hep bir arada Tanrı'nın konutu olarak yükselsinler diye. Atlayalım birkaç şey. Paulus bu baktığımız ayetlerde yine bize insanın kutsal ruhla dolu olduğunu gösteren 3 kanıttan söz ediyor. Eğer bir kişi Rabbin ruhuyla ben doluyum diyorsa bunun 3 kanıtı olması lazım Paulus'a göre. Buradan anladığımız ayetler ışığında. 19. ayette diyor ki böyle bir kişi 1. sevinçlidir. 2. 20. ayette şükran sunandır. 3. olarak da 21'den sonraki ayetlerde okuyoruz. Bağımlı, yani boyun eğen biridir. Yani kutsal ruhla dolmuş olan bir kişide bu 3 kanıt yaşamlarında yansıması gerekiyor. Paulus burada ne mucizelerden söz ediyor, ne dillerden, ne de diğer özel görünümlerden söz ediyor. Hiçbir şekilde bu konulara değinmiyor buraya. Paulus'un söylemek istediği, eğer her aile üyeleri kutsal ruhun yönetimindeyse yuvalarımız yeryüzünün cenneti olabilir. Eğer gerçek anlamda kutsal ruhun yönetimi altındaysak. Ben demiyorum tüm günlerimiz dallı güllü ballı güllü olacak, sevinçli olacak. Hayır. Ama kutsal ruhun sevinci altındaysan, o kutsal ruhun yönetimi altındaysan, sıkıntı anında bile sevinmen mümkün. Daha doğrusu sevinmek, hoplamak, zıplamak, göbek atmak değil. Sevinmek içinde o esenliğin olmasıdır. Yani her şeye rağmen kutsal ruhun esenliği yüreğinde egemen olacaktır sevgili kardeşler. Eğer kutsal ruhun yönetimi altındaysan. Sevinç nedir? Kutsal ruhun armağanlarından biri. Galatyalar 5.22'de bunu açık bir şekilde görüyoruz. Bu sevinç, burada anlatılan sevinç, evin atmosferiyle bir aşağıya bir yukarıya yükselen derece gibi yüzeysel bir duygu olmadığında bilmek zorundayız. Yani çevresinde gelişen olaylar ışığında, çevresindeki olaylardan etkilenerekten, nasıl ki termometre sıcaklık durumuna göre yükseliyor, sıcaklık durumuna göre iniyor. Ama bizim sevincimiz böyle termometre gibi değil. Bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir Termostat gibi, öyle düşünün. Termostat nedir? Sıcağı bir yerde sabit tutar, değil mi? Bizim sevincimiz bir termostat gibi olması lazım. Yani çevredeki olayların etkisinden kalaraktan bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı değil, ama bir dengede, bir uyumda, bir şekilde, dengeli bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Pavlos bunu nasıl öğrendi? Filipliler 4:11'de şöyle diyor: bulunduğum her ortamda eldekiyle yetinmeyi öğrendim diyor. Eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Mesih'te olmanın sevinciyle öğrendi Pavlos bunları. Ve öğrenirken de öyle çok rahat, çok huzurlu bir ortamda değildi Pavlos. Mektupların çoğunu, örneğin 4 mektubunu cezaevinden yazdı. Cezaevi mektupları olaraktan geçiyor. Ama cezaevinden o mektupları yazarken ne diyor? Örneğin Filipliler'de size derim ki sevinin. Yine söylüyorum, sevinin. Ve bakıyorsun Elçilerin İşleri 16. bölümde öğrenciler orada cezaevinde kapalıyken dört duvar arasında ilahi söyleyerek Rab'be yücelik sunduklarını görüyorsun. Şimdi o kişilerin sarhoş olmaları gerekmiyordu yücelik sunabilmesi için. Ya da bir şey almaları gerekmiyordu. Onlarda mevcut olan kutsal ruhun etkisiyle, yönetimiyle onlar içten gelen coşkuyla, sevinçle ilahi söylediler. Bir nami olaraktan dudaklarında ilahi döküldü. Alkolün etkisinde olan, başka şeyin etkisi altında olan dudaklarına ne dökülüyor? Hepimiz biliyoruz ne döküldü. Değil mi? Belki küfür, belki acı sözler. Ve şükran, ikinci nokta, şükran konusuna baktığımız zaman 20. ayette şükran sunun diyor. Şimdi evliliklerde eşlerin birbirlerini istismar etmeleri, yani iyi niyeti kötüye kullanmaları başta gelen en büyük problemlerden biri olduğunu ben kendi hayatımda tanık oldum. Mutlu olmanın gizemi, yani mutlu bir yuvanın gizemi Tanrı'ya şükranla dolu olmakta yatıyor. Yani yumuşak bir yüreğe sahip olmak. Yumuşak bir yüreğe sahip olan Rab'be şükranlar sunabilir. Ona hamdlar yükseltebilir. Kendi gücümüzle bunu yapmamız kesinlikle mümkün değil sevgili kardeşler. Hayal kırıklığına uğradığımız dönemlerde, acı çektiğimiz dönemlerde, sıkıntı duyduğumuz dönemlerde şükran sunabilmek, hamd sunabilmek hiç de kolay değil. Ama dediğim gibi Pavlos mektuplarını kaleme alırken hiç de sıkıntısız bir dönemde değildi. Sıkıntılı bir dönemdeydi. Ama buna rağmen şükran sundu. Sizleri her anımsadığımda diyor Filipliler 1:3'te, çok güzel bir söz. Sizleri ne zaman anımsasam diyor, Tanrı'ma teşekkür sunuyorum. Cezaevinden yazar Pavlos bunu. Ne zaman Enver'i düşünsem, ne zaman Sami'yi düşünsem Rab'be teşekkür sunuyorum. Ama biz sıkıntılar içerisindeyken, sorunlar içerisindeyken, ağır yük altındayken, bırak Sami'yi, bırak onu bunu, evimizdeki evladımızı bile düşünmüyoruz. O kadar enteresan bir şey. Ama bu burada anlatılan, burada vurgulanan her bir gerçek sevgili kardeşler imkansız olan gerçekler değil. Mümkün olan gerçekler. Rabbin çocuğu kesinlikle Rabbin vermiş olduğu sevinçle, esenlikle, coşkuyla yaşamına yön verebilir. Eğer kutsal ruhun yönetimi altında kalmaya özen gösterirse. Biliyor musunuz? Biz genelde şikayet etmeye başladığımız zaman, yakındığımız zaman kesinlikle Bakın iblisin hemen olayı nasıl körüklediğine tanık olursunuz. Biraz böyle fırsat veriyorsun. Ya bu zaten hep böyle yapıyor. Aslında böyle yapmaması lazım diye düşünmeye başlıyorsun o kişi hakkında. Ve ne yapıyor? Şeytan başka bir şey daha ortaya koyuyor. O kişinin yaptığı başka bir hareketini senin aklına getiriyor. Başka hareketlerini aklına getiriyor. Başka hareketlerini aklına getiriyor. Ne oluyor? Senin yüreğinde büyük bir isteksizlik, ona karşı büyük bir öfke oluşuyor. Ama biz sevgili kardeşler, Rabbi yücelttiğimiz zaman, Rabbi övdüğümüz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bu kadar basit. Kutsal ruhu harekete geçiriyoruz. Sen Rabbe yücelik verdiğin zaman, sen ona övgü sunduğun zaman kutsal ruh hareket halinde. Ve senin o sorununu ortadan kaldırabilmen için en güzel katkıyı, desteği sana veriyor sevgili kardeşler. Onun için Yunancasına baktığımda çok ilginç bir şey yakaladım orada. Teşekkür sunmak neyle, hangi kökten geliyor biliyor musunuz? Düşünmekten geliyor. Yani düşünmek aslında İngilizce'de de thank ve think, yani kök olaraktan aynıdır. Demek ki biz ne kadar Rabbi düşünürsek o kadar Rabbe teşekkür sunuyoruz. Görebiliyor musunuz? Hangi oranda Rabbi düşünürsen, onun yaptıklarını hatırlarsan, anımsarsan, o oranda yüreğinde büyük bir sevinç oluşuyor. Ve her durum için, her ortam için Rabbe hamd ve şükür sunabiliyorsun. Romalar 8:28'de ne diyordu? Beni son zamanlarda taşıyan ayetti bu, Kristin hastanedeyken, 10 gün hastanedeyken, her durumda diyor, durum ve şartlar ne olursa olsun iyilik için etkin olduğunu biliriz diyor. Bizim karşılaştığımız her bir olay, biz sahip olduğumuz, karşılaştığımız problemler için, içinde bulunduğumuz sorunlar için Rabb'e teşekkür edemeyiz. Ama o sorunlar aracılığıyla Rab bizi geliştirdiği için Rabb'e teşekkür edebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Fark burada. Rab teşekkür ederim. Sen o kazayı yaptın, çocuğum öldü. Sana hamd ederim. Böyle bir şey olmaz. Ama o acı olayın neticesinde, o acı olayın sonucunda sen bana o öğrettiğin o ders için sana hamd ediyorum. O imanda gelişmeme katkıda bulunduğun için sana şükrediyorum. İşte budur sevgili kardeşler. Burada anlatılmak istenen şey. Onun için Rabbe içten teşekkür sunalım. Nasıl teşekkür sunacağız? Rabbi düşünerek. Gelin birkaç dakika Rabbin önünde duralım. Onu düşünelim. Onun bizim için yaptıklarını bir an için hatırlayalım, anımsayalım. Ve eminim ki her birimizin hayatında ayrı ayrı şeyler yaptı. Şart değil dıştan hamd etmek. İçinizden hamd edin, teşekkür edin. Göreceksiniz ona teşekkür sundukça yüreğinizde büyük bir sevinç oluşacak. Bunun garantisini veriyorum. Dua edelim. Bu sabah iki kez vaaz etmek benim için çok büyük bir yüktü. Ama vaaz sonrası gördüm ki Rab, sen gerçekten yükümü nasıl taşıdın, beni nasıl cesaretlendirdin, beni nasıl teşvik ettin, bana nasıl o gücü verdin. Rab, hamdolsun ki hiçbir zaman bizi bırakmıyorsun. Rab, elin daima üzerimizde olduğu için, Rab, bizi hiçbir zaman bırakmadığın için ve bırakmayacağın için sana yürekten, candan teşekkür ediyorum. Gerçekten Rab, senin iyiliklerini düşündükçe içimde büyük bir coşku, büyük bir sevinç oluşuyor. Her zaman bunu açıkça söyleyebilirim Rab. Rab hamdolsun. Hamdolsun ki gerçekten bizi seven, bizim için hayatını feda eden, hiçbir şekilde bizi tartaklamayan, bizi geri tepmeyen bir baba olduğun için önünde eğiliyorum senin baba. Ve teşekkür ediyorum bizleri taşıdığın için. Belki o ilahiyi söyleriz ya, o bence güzel olur. Şivlenen o elleri onu söyleyelim. Ayakta söyleyelim. Saat zaten tam 5 oldu. Zaman. Çivilenen o elleri. Tam Rabbin bizim için yaptıklarını dile getiren sözlerle süslü bir ilahi.
Yaşamımız Rabbimizi övsün her zaman. Amin.